ibadet bizi seven Allah'ımız için en uygun yanıtır. Ve bu yüzden ben ilk önce konuşmak istedim. Ondan sonra tekrar ibadet edeceğiz birlikte. Tamam mı? Kabul ediyor musunuz? İlk önce ibadetin özünde ne olduğunu anlatmak istiyorum. Ondan sonra biz nasıl tapandığımıza bakarız. Ve biraz interaktif olacak bugün. Toplantıya internetten duyarsanız veya yukarıdaki odasanız siz de katılabilirsiniz. Ama yer var şurada. Eğer yukarıdasınız, gel şimdi. Kimse yokmuş. Benden sonra eşim Yaşam Kilisesi'nin ibadet liderlerinden biri gelecek. Ve ibadetin hayatımızdaki sonuç nedir anlatacak biraz. Tamam mı? Tamam. İbadet nedir? Bu ilginç bir soru. Çünkü biz ibadet ederken birçok farklı şey yaparız. Gelecek slide varsa. Evet, çok şeyler. İlahi söyleriz, bazen dua ederiz, hizmet ederiz, bazen sessizce Tanrı'ya bekliyoruz. Kutsal ruh sayesinde peygamberlik ediyoruz, harikalar yapıyoruz ve bazen başka dillerle konuşuyoruz. Çok şeyler yapıyoruz ama bunlar ibadet mi? Belki de. Belki de diyorum çünkü ibadet şeklinden ibaret değildir. Doğru mu? İbaret değildir. İbadetin özünde sevgisi vardır. Sevgi vardır. Ve yalnızca Allah ibadetlerimizi sevgiyle yapıp yapmadığınızı bilir. O halde sık sık donup kendi yüreğimize bakmalı ve samimiyetimizi sorgulamalıyız. Zira ibadetlerimizde sevgi yoksa onlar gerçek ibadet değildir. Bu yüzden çok önemli bir şey. Kutsal kitapta nerede buluyoruz onu? Buna 1. Korintlilere kitabında rastlarız. Gelecek bu Paulus. Galiba gelecek resim değil ama belki böyle görünüyordu. Korintlilere mektubu yazdı. Ve birçok talimat Korintlilere yazdı. Sanki Korintliler bol bol yanlışları yaptılar. Yapmıştı diyorum. Bu yüzden Paulus çok talimatlar onlara yazdı ve onlara verdi. Sonunda tapınma ilgili talimatları verdi. Ve göreceğiz. Bölüm 10'da putlar hakkında yazdı. Ne yazdı? Putlara ibadet etme yazdı. Ve biz de katılıyoruz. Aynı zamanda Rabbin sofrasına nasıl alınmalı yazdı. 11'de baş örtmeye konusu ve Rabbin sofrasına ilişkin örtüler yazdı. Bölüm 12'de birlikte tapındıklarda ruhsal almanlar nasıl kullanılmalı yazdı. Bölüm 14'te ruhsal almanlar hakkında biraz daha yazdı ve düzenli tapınma anlattı. Ama 13'de ne yazdı? Ne ilgili oldu? Sevgi. Sevgi. Biraz garip bana geldi. Neden sevgi hakkında yazdı burada? Bence açıkça ifade etmek gerekirse, Paulus sevgi ibadetin tam merkezine koyar. bu talimatlar yeni yasa değiller. Yeni kurallar vermedi. Sadece bunlar sevginin sonuçlarıdır. Ve eğer gerçekten severseniz ona uygun davranacaksınız. Bence. 1. Korintliler 13 ne diyor? Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle konuşsam ama sevgim olmazsa, ses çıkaran bir bakar ya da cinleyen bir zilden farkım olmaz. Eğer peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem ve her türlü bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük bir imanım olsa ama sevgim olmazsa, bir hiçim. Eğer bütün malımı sadaka olarak dağıtsam ve bedenimi yakılamak üzere teslim etsem ama sevgim olmazsa, bunun bana hiçbir yararı yoktur. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğün hesabına tutmaz. Bunlar ibadeti. Sevgi haksızlığa sevinmez ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz. Halleluya. Ama peygamberlikle ortadan kalkacak. Diller sona erecek. Bilgi ortadan kalkacaktır. Çünkü bilgimiz sınırlıdır. Peygamberliğimiz de sınırlıdır. Ama mükemmel olan gelince sınırlı olan ortadan kalkacaktır. Çocukken çocuk gibi konuşur. Çocuk gibi anlar. Çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin bir adam olunca çocukça davranışları bıraktım. Şimdi her şeyi aynada. Sılık bir görüntü, aynada sılık bir görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. İşte böylece kalıcı olan üç şey vardır. İman, ümit ve sevgi. Bunlardan en üstün olanı da sevgidir. Amin. Amin. Sevgi ibadetin özünde görüyoruz ki sevgi yoksa ibadete yoktur. Pavlos, sevgim yoksa bir hiçim de. İbadete sevginin çok ama çok önemli olduğunu vurgula. Peki sevgiyle nasıl ibadet ederiz? Sevgi Allah ile başlar. Kutsal kitapta Allah sevgidir yazar. Yaratılış kitabında Allah Adem ve Hava ile sevgiyle yarattığını söyler. Onları sevdi, birlikte yürüdüler ve onlarla sevgiyle konuştu. Ve gördük ki sevgi sona bulmaz. Böyle vahiy kitapta Yuhanna'nın görümü yani onun düşünde cennettekiyle Allah'ın varlığında birlikte olur ve olanla konuşur. Onun yüceliğini ilan eder. Ve böylece ibadet oldu ve olacak. Bahçede Allah ile oldu, konuştular, cennette Allah ile olacağız ve onun ile konuşacağız. Onun yücesini ilan edeceğiz. Tanrı'nın varlığında bize olan sevgisini karşılaşıyoruz ve biz de ona sevgiyle karşılık veriyoruz. Ama nasıl? İbadet bizi seven Allah'ımız için en uygun yanıtır. Peki biz başka ne yapabiliriz? Biz bahçe ve cennet arasındayız. sevgi bizi terk etti mi? Bir mola aldı mı? Hayır. Teşekkür ederim. Teşekkür cevaptı. Tanrı'nın sevgisi her zaman devam eder. Ve bize doğru akar. İstanbullular, yani biz, Allah tarafından sevildi. Sevildik. Biz de şüpheye düşmeden ibadetlerimize devam etmeliyiz. İyi günleri geçeceğiz, kötü günleri geçeceğiz ama her zaman ibadet etmeliyiz. Bazen birlikteyiz, bazen tek başına olacağız. Devam ediyoruz tapınma ile. Kral Davut çok iyi ve çok kötü günler geçirdi. Fakat mezmurları yazmaya bırakmadı. Biz de aynı şekilde davranmalıyız. Nasıl ki her durumda Allah bizi sevdiyse, biz de ibadetimizde sabır göstermeliyiz. Kral Davut nasıl ibadet etti? Mezmurlar 105'te şöyle yazar. Rab'be şükredin, onun adıyla çağırın. Halkları duyurun, yaptıklarını. Onu ezgilerle, ilahilerle övün. Bütün harikalarını anlatın. Kutsal adıyla övünün. Sevinsin Rab'be yönelenle, Rab'be ve onun gücüne bakın. Durmadan onun yüzünü arayın. İbadet Tanrı'yla başla. Başka mezmuda Davut tadın ve görün. Rab ne iyidir yazdı. Ve görüyoruz ki 3. 4. ayetle 105 mezmulardan şöyle de. Rabbimize bakılın. Nereden? Uzaktan. Uzaktan mı? Hayır. Onun yüzünü arayalım. Çünkü biz onun varlığıyla bütünleşmek ve onun sevgisini içimizde hissetmek istiyoruz. Bu yüzden yakın olmak istiyoruz. Bunu yapmanın birçok yolu vardır. Ama en önemlisi onun sevgiyle karşılaşmak ve yalnızca ondan bir şeyler beklemektir. Sevgi özünde. Konuşmamın başında interaktif olacağımızı söyledim. Ve şimdi ilk interaktif bölüme geçiyoruz. Hazır mısınız? Tamam, iyi. Gördüm. Birlikte Tanrı'ya bekleyeceğiz. 5 dakika boyunca sizden sessizce beklemenizi rica ediyorum. Bu kural değil, yasa değil, gerekmiyor gerçekten ama çünkü biz hep birlikte yaparız, öyle yapmak istiyorum. Bu yüzden sessizce bekleyeceğiz. Ekranda bazı resimler ve kutsal kitaptan birkaç ayet görünecek. İster ekrana bakabilirsiniz, isterseniz de gözlerinizi kapatıp derinden düşünebilirsiniz. Müzik de çalacak. Bunlar yapabiliriz. Belki kutsal kitabı düşüneceksiniz. Sessiz olarak bekleyeceğiz. Kutsal ruhta dua edebiliriz. Ve ilahi söyleyebiliriz. Lütfen sessizce kendi kendine. Kreasyona düşünebilirsiniz. Güzel kreasyon. Bizim için yarattı. Rab'in iyi yaptıklarını düşünebilirsiniz. Ama biz hep birlikte yapacağız. Rab'imizin ne kadar iyi olduğunu tadıp göreceğiz. Tamam mı? Bunu ibadettir. Gecek ibadettir. Ve Rabbimizin ne kadar iyi olduğunu bugün daha fazla düşündünüz mü? Sanki her zaman Rab'e baktığımda ben daha biliyorum, daha fazla biliyorum. Rab iyidir. Ne kadar bizim yaptı, ne kadar ne kadar güzel, ne kadar iyi. Biz ben de katılırsanız galiba onunla ilgili söylemek istedikleriniz var. Bu çok güzel çünkü ibadet devam etmektedir. Ve bizim ibadetimiz de Davud'un mezmurlarda bahsettiği gibidir. Onun adına birlikte yüceltelim. Mezmurlar 105, 1. 2. ayetler aynı konudan bahseder. Rab'be şükredin. Onun adıyla çağırın, halkları duyurun yaptıklarına. Onun ezgilerle, ilahilerle övün, bütün harekalarını anlatın. Mantıklı değil mi? Güzel bir film izleriz ve bunu herkese söylemek isteriz. Futbol takımımız büyük bir maç kazanır, bunu herkese duyururuz. Maalesef ben İngilizim. Bu yüzden duyururum ama... Eşim Anna ile 12 yıldır evliyiz ve birbirimizi çok seviyoruz. Sevdiğimiz şeyleri birbirimize bazen anlatıyoruz. Ben ilan edeceğim, onun sesi çok seviyorum. Söylerken ben ondan hoşlanıyorum. Ve, ilan ediyoruz. Benim kaşlarımı seviyor. Size ilan edecek. Değil mi canım? Evet. ama bizi seven Allah'ımızın sevgisiyle karşılaştığımızda ibadet etmeliyiz. Biz Tanrı'ya baktık önce, şimdi ona karşılık vereceğiz. Tamam mı? Güzel. Birkaç yol var. Evet, dua edebiliriz. Ya tanıklık edebiliriz. Eğer Rab hayatınızda büyük bir şey yaptı, tanıklık edebilirsiniz. İlahiyle şükredebilirsiniz. Yer varsa dans edebiliriz. Yukarıdaki. Rab'in iyi yaptıklarını ilan edebiliriz. Çok şeyler edebiliriz. Şükredin Rab'e. Adıyla çağırın, onu ezgilerle, ilahilerle övün. Biz yapacağız. Başka ne yapabiliriz? Başka bir şey var mı? Güzel, teşekkür ederim. Canım. Gerçekten istediğinizi yapabilirsin. Yeter ki biz Tanrı'yı yüceltelim. Biz 5 dakika bekledik. Şimdi 5 dakika cevap vereceğiz. 5 dakika yanıtacağız. Tamam mı? Ve bence ayağa kalkalım. Nasıl istersen ama bence büyük bir Tanrımız var. Bu yüzden sesli olarak ilan edeceğiz. Ve heyecanlı yapacağız. Çünkü ne iyidir. Tamam mı? Tamam. 5 dakikamız var. Şimdi ilan edeceğiz.
uçtan denizin ötesi.
Adet etik. Biz sevgiyi karşılaşıyoruz ve yanıt ediyoruz, karşılık veriyoruz. Ama hepsi sevgiyle. Hepsi bu kadar mı? İbadet yalnızca biz ve Allah arasında mı? Hayır. Biz bir halkız ve bu yüzden ibadetin hayatımızda ve ilişkilerimizde pek çok sonuç vardır. Ve bunları anlatacak. Yani çok ama çok sonuçları var ama ana en büyük ikisi bahsedecek.
Merhabalar. Wow, inanılmaz güzel bir zaman geçiriyoruz bugün. ibadet ne olduğundan konuştu. Beraber İsa'ya baktık, tadıp gördük. Ve bazen salı pazarda bir tatlı görüyorsun, tadına bak diyor. Bazen tapınma öyledir, tadına bak. Gerçekten iyidir, iyidir. Şimdi tapınmanın sonuçlardan konuşmak istiyorum. Tanrı'nın halkı onu tapındığın zaman ne oluyor? Neler bekliyoruz tapınan halktan? Onu görmemizin ve onunla konuşmamızın sonucu nedir? Bugün Musa hakkında, Musa hayatından sizinle paylaşmak istiyorum biraz. Musa tıpkı bizim gibi bir insandı. Günah işledi ve hatalar yaptı. Kutsal bir kitapta tek bir kusursuz olan, tek mükemmel olan, tek bir kahramanımız vardır. O İsa Mesih. O yüzden peygamberimizin hayatından direkt fotokopi gibi bir örnek almıyoruz. Ama Musa tapınma konusunda inanılmaz şeyler yaşadı. Onun ve ondan çok şey öğrenebiliriz. İlk önce Musa'nın kim olduğunu hatırlayalım. Musa'nın hikayesi eski antlaşmanın ikinci bölümünde bulunur. Mısır'dan çıkış. Musa İbrani'di ve zulüm döneminde doğdu. Ama bu zulüm döneminde Rab Musa'yı kaldırdı. Onun hayatını kurdu. Ona bakıyordu, onunla ilgileniyordu. Rab Tanrı kendisini Musa'ya tanıtması Mısır'dan çıkışın 3. bölümünde yazılıdır. Ekranda gösterilecek. O zaman da Musa çoban olarak çalışıyordu çölde. Tanrı dağına Horeb'e vardı. Aniden bir çalıyı gördü. Bu çalı yanıyordu ama tükenmedi. Ve daha garip bir şey, çalının içinden, çalı orada olsun, çalının içinden Rab Tanrı Musa'ya seslendi. Musa, Musa, çalının içinden geldi. Ve Rab Tanrı şöyle dedi, ben babanın Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakub'un Tanrısıyım. Musa yüzünü kapadı çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. Rab, halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıya yakından gördüm dedi. Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum. Ve 10. ayette devam eder. Şimdi gel, halkım İsrail Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim. Musa şaşıracak. Ben kimim ki Firavun'a gidip İsrail'leri Mısır'dan çıkarayım diye karşılık verdi. Tanrı, kuşkun olmasın. Ben seninle olacağım dedi. Sen benim gönderdiğimin kanıtı şu olacak. Halkı Mısır'dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapınacaksınız. Rab Tanrı Musa'ya bir amaç verdi. Halkı Mısır'dan çıkarmak. Hem de kanıt verdi. Halkım bu dağda özgür bir halk olarak tapınacak. Çok uzun lafın kısası. Tanrı'nın söyledikleri gerçekleşti. Tanrı'nın söyledikleri her zaman gerçekleşiyor. Musa İsraillilerin Mısır'dan özgürce çıkışına öncülük etti. Ama bence Musa'nın işi dünyanın en zor, en sınır bozucu işlerinden biriydi. Siz İsraillerin özgür olmaktan çok mutlu olacağını düşünürdünüz değil mi? Ama maalesef hemen Musa'ya yakınmaya başladılar. Sürekli Musa'ya şikayet ettiler. Mesela Mısır'dan çıkış 14'te şöyle söylediler Musa'ya. Mısır'da mezar mı yoktu da bizi çöle ölmeye getirdin dediler. Bak Mısır'dan çıkarmakla bizi ne yaptın? Öyle mi? Tamam. Başka bir zaman halk susamıştı. Niçin bizi Mısır'dan çıkardın diye Musa'ya söylendiler. Bizi çocuklarımızı, hayvanlarımızı susuzluktan öldürmek için mi? Çok zor. En sınır bozucu iş olacaktı. Ama Musa, İsrailleri Mısır'dan Sina Dağı'na öncülük etti. Bu çok önemli çünkü Sina Dağı ve Horev aynıdır. O yeri aynı. Ve hatırlayalım ki bu kanıt verdi. Halkın bu dağda özgür bir halk olarak tapınacak. Maalesef ilk önce ama orada halk en kötülük yaptı. Putperestliğine düştüler. Tapınıyorlardı ama altın buza Rab'in yerinde koydular. Onu kendilerini yaptı ve herkes onu tapınıyordu yaptığın şey. Musa Rab ile zaman geçiyordu bu zamanda ve dağdan inip halka döndü. Ve maalesef o gün birçok insan günahların cezası olarak öldü. Bu inanılmaz ciddi Rab'e. Tapınma önemli ama tapınmanın amacı en önemlisi. Kime tapınıyorsunuz? Musa bu çağrıdan vazgeçmek isteseydi anlayacaktık değil mi? Ama vazgeçmedi. Çok sabırlı olmalıydı. Musa'nın hayatının en güçlü deneyim muhtemelen Mısır'dan çıkış 33 ve 34 bölümünde bulunur. Ve ona bakacağız. O bunun özüsü. Rab Tanrı halkları putperestliğinden çok öfkelendi. Ama Musa yine bu inançlı halk için yalvarıyor. Okuyalım beraber. Tamam, Musa. Eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse bizi buradan çıkarma dedi. Yoksa benden ve halkından hoşnut kaldığın nereden bilinecek? Bize eşlik etmeden değil mi? Ancak o zaman benimle halkın yeryüzünün öteki halklarından ayırt edilebiliriz. Rab, söylediğin gibi yapacağım dedi. Çünkü senden hoşnut kaldım. Adınla tanıyorum seni. Rab bu cevap verdi. Söylediğin gibi yapacağım çünkü senden hoşnut kaldım. Adınla tanıyorum seni. Ve biliyoruz çünkü çağladan Musa çağladı. Değil mi? Sizin isimleriniz de biliyor. Ne güzel bir an oldu değil mi? Ama Musa bir şey daha istedi. Devam edelim. Lütfen gökyüzünü bana göster dedi. Rab bütün iyiliğimi önünden geçireceğim diye karşılık verdi. Adımı Rab adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim. Acıdığıma acıyacağım. Ancak yüzümü görmene izin veremem çünkü yüzümü gören yaşayamaz. Wow. Tamam, Musa çok heyecanlı olmalıydı. Ertesi gün Musa sabah erkenden kalkıp Sağ Dağı'na çıktı. Ve Rab ile buluşacaktı. Bulacak. Tamam. Devam edelim hikayesi. Şimdi 34 bölümdeyiz. Bölümündeyiz. 5. ayetten okuyalım. Rab bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu. Ve adını Rab olarak duyurdu. Musa'nın önünden geçerek ben Rab'im dedi. Rab, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçun hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Wow. Bu bölüm çok önemli. Çünkü Rab kendi kendini tanıtıyor bize. bunun diyor. Bazen biz diyebiliriz ki Rab ne büyüksün, ne yücesin, sevgisi dolusun falan. Ama Rab burası kendini tanıtıyor. Ben Rab'im. Acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen. Ve Rab derse kesinlikle doğrudur. Doğrudur gerçekten. Bu Rabbimiz. Musa'nın tepkisi neydi acaba? Tanrı'nın kendisi gördü. Onun sesini duydu. Şimdi ne olacak? Tepki nedir Musa? Hem de tepkimiz nasıl olması lazım? Musa şunu yaptı. Hemen yere kapanıp tapındı. Ve bunu söyledi. Devam edersek. 8'den Musa dedi ki, Ya Rab, eğer benden hoşnutsan, lütfen bizimle gel dedi. Bunlar inançlı insanlardır. Gerçekten. Sen suçlarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizi kendi mirasın olarak benimse. Musa, hayatının en muhteşem anı yaşıyor. Ve o an, başkalarının iyiliğin için kullanmak istiyor. Başkalarına düşünüyor. Bu zor inanca bir halk için yalvarıyor. İbad ettiğimizde özveriyle yaşamaya başlıyoruz. Allah'ın huzurunda olmak bizi daha az bencil hale getirir. Bu alıntı Tim Keller'den gelir. Der ki, Hristiyanlığın özü budur. Ben o kadar kusurluyum ki İsa benim için ölmeliydi. Ama o kadar sevilmişim ve değerliyim ki benim için memnuniyetle öldü. Bunun sonucu derin alçak gönüllülük ve aynı zamanda derin özgüven. Kasılarak yürümek ve kendine acımak bu ikisinin etkisini azaltıyor. Başkalarından kendimi daha önemseyemem. Ama aynı zamanda kendimi kanıtlamama da gerekmiyor. Kendimi ne bir şey sanıyor ne de ciddiye alıyorum. Bunun yerine daha az kendimi düşünüyorum. Rab'in yüceliğinde, onun mükemmel varlığında nasıl kendimizi düşünebiliriz? Gerçekten onunla zaman geçirdiğimiz zaman kendimi daha az düşünüyorum. Onunla düşünüyorum ve başkalarına düşünüyorum. David söylediği gibi tapınma her zaman Rab ile başlıyor. Tapınma hep Tanrı hakkındadır. O acıyan, inatçı kişilere bakıyor. O günahla dolu insanlara merhamet eder. İyi ki öyle merhamet eder, değil mi? Yoksa burada olmayacaktık bugün. İbadet bizi daha göksel babamıza benzeyen kişilerine değiştirir. O inançlı kişilere bakıyor, onun için merhamet eder, biz de değiştirebiliriz. Rab ile vakit geçirdiğimiz zaman onun sevgisini bilmeyen kişileri daha şefkatle karşılaşacağız. Tapınırken daha çok İsa gibi davranmaya ve düşünmeye başlıyoruz. İsa bizi o kadar sevdi ki hayatını feda etti. Bu yüzden başkaları için hayatımızı feda edebiliriz. İbadet bizi bencillikten kurtarır. O birinci sonuç. İkincisi, tapınmanın ikinci sonucu 29 ayette görüyoruz. Musa dağdan indiği zaman o değişmiş bir adamdı. Yüzü ışılıyordu. O kadar ışılıyordu ki bütün İsraillerin önderler ona yaklaşmaya bile korktular. O kadar ışılıyordu, parlıyordu. Bu nedenle Musa yüzüne bir peçe taktı. Ya bu ışıl, bu nedir yani? Yani Rab'in yüzünü görmedi. Yani Rab'i gördü, sesini duydu ve onun yüceliğine parlatıyordu. Tapınma Tapınma bizi değiştirir. Allah güneş gibi ve biz ay gibiyiz. Onun ışığı parlamamızı sağlar. Kral Davut Mezmur 34 yazdığı zaman Musa'nın hikayesi hatırlıyor muydu acaba? Çünkü bunu yazdı. Rab'e yöneldim, yanıt verdi bana. Bütün korkularımdan kurtardı beni. Ona bakanların yüzü ışıl ışıl parlar. Yüzleri utançtan kızarmaz. Ona bakanların yüzü ışıl ışıl parlar. Rab'in varlığında zaman geçerken yüreklerimizi yakılıyor. Rab'in sevgisi bizi dökülüyor. Parlıyoruz onun sevgiyle. 2. Korintlilerin 3. bölüm şöyle diyor. Galiba senin en sevdiğin ayetlerinden biri oluyor. Rab ruhtur. Rab'in ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab'in yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. Peçesiz. Vahiy 1. bölümünde İsa'nın 2. gelişini anlatılıyor. Ve İsa hakkında bunu yazılır. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi. Ona benzer olmak üzere değiştiriyoruz. Yaklaşık 2 sene önce çok cesaretsiz bir dönem geçiyordum gerçekten. Anne olarak başkalarına hizmet etmek ya da İsa'nın umudu paylaşmak fırsatım çok azdı. Kendimi çok cesaretsiz hissediyordum ondan. Ama bir gün kafam dinlensin diye David çocuklarımıza baktı. Çok şükür. Ve ben evden çıkıp Starbucks'a gittim. Yani neyse. Orada kafein var. Hem de klima var. Yani yazın çok iyi. Yoldayken Rab'den İskele'ye gitmemi duydum. Yani orada hiç işim yoktu. Biraz garip bana geldi ama gittim oraya. Tam o zamanda herkes işten dönüyordu. Feribotten iniyordular. Herkes siyah iniyormuş. Herkes bir genç modalı bir kız hariç ama. O büyük bir manto giyiyordu. Tam turuncu oldu. Galatasaray'daki turuncu gibi. Çok büyüktü ama modalı. Hiçbir şey söylemedi ama o kadar farklı giyiniyordu ki herkesin dikkatini çekiyordu. Gerçekten bir siyah denizde tek biri vardı. Herkes ona bakıyordu. O anda bu resim tam benim için olduğunu bildim. Sanki Rab bana bunu dedi. Endişlemen gerek yok. Hiçbir şey söylemeden bile zaten dikkatini çekiyorsun. Başkalar senin umudu görecek. Sen de İsa'yı görecekler. Merak etme çocuğum, sevincinin saklayabilecek bir yolu yoktur. Gerçekten ondan çok teşvik aldım. Tapınırken parlayacağız. Ve bu tapınma sadece çok kutsal, dinsel anlar için olmuyor. Tapınma Allah'a aktif bir tepkidir. Bazen tepkimiz sevinç, bazen huşu. Ama bazen tepkimiz hizmettir. O anda hissettim ki yani çocuklarıma bakıyorum. Gerçekten tapınmıyorum. Gerçekten Allah için hiçbir şey yapmıyorum gibi hissettim kendime. Ama çocuklarımıza bakarken Allah'a karşı bir tepki olursa o bir tapınmadır. Gerçekten. Charles Spurgeon 1874 yılında Verilen Vaz'da şöyle anlattı. Rab Tanrı için yaşayan kişiye hiçbir şey dünyasal değil. Her şey kutsaldır. Çalışma giysileri giyiyor ve o ona papaz elbisesi oluyor. Yemek yemek için oturuyor ve o ana dinsel tören oluyor. İşe girerek rahip gibi davranıyor. Nefesi buhur ve cana kurbandır. Onu seviyorum. Nefesi buhur ve cana kurbandır. Hiçbir şey dünyasal değil. Her şey kutsal ve her şey tapınma olabilir. Rabbin yüceliğine bir tepki olursa. Toplantılar biter, ilahilerin sonu var ama tapınma son bulmaya gerekmiyor. Bununla bitireceğim. Billy Graham çok ünlü bir müjdeci oluyor. Şimdi 95 yaşında oluyor, biraz yaşlı. Ama yaşamı boyunca dünya çapından 200 milyondan fazla kişiye Hristiyanlığının özü açıkladı. 200 milyondan fazla. Hayal edebilir misiniz? Çok meşgul bir adamdı. Ama George 60 yıldır Billy Graham ile bir tapınma önder bir şaka yaptı. Billy Graham'a dedi ki, cennette sen işsiz kalacaksınız. Kalacaksın Billy Graham. Herkes Tanrı'yı bilecek değil mi? Fakat ben hala bir işim var olacak. Tapınma önderi olarak. İnsanın başucu Allah'a tapınmaktır. Şimdi kişiler için dua ediyoruz, çocuklara bakıyoruz, çalışıyoruz, hizmet ediyoruz, kutsal kitap okuyoruz. Ama günün birinde bunun hepsini bitirecek ve göksel tahtın önünde tapınacağız. Bir gün peçesiz yüz yüze onu göreceğiz. Sonsuza dek tapınacağız. Bugün sonsuzluk için bir prova gibi oluyor. Tapınmamız hiç boşa gitmiyor. Rab Tanrı ile zaman geçirdiğinden hiç pişman olmayacaksınız. Ayağa kalkalım şimdi. Sonra geliyoruz. Bugün biraz daha belki dua edelim ama biraz daha tapınacağız bugün. Bir şey söylemek istiyorum. Tanrı adını bilir. Seni seviyor. Seninle konuşmak istiyor. Sana kendini tanıtmak istiyor. Belki senin ismi çağırıyor bugün. Belki Ahmet söylüyor. Belki kızım. Rab Tanrı Musa daha davet ettiği gibi seni de davet ediyor. Daha çıkar mısın? Gelip onun varlığından zaman geçecek misin? Onu görünce değiştirileceksin. Daha ona benzeyeceksin. Etrafındaki insanlar fark edecekler. Onlar özgür, utanmayan, parlayan yüzünü görecekler ve İsa'yı görecekler. İsa'nın davetli cevap verecek misin şu anda? Gelip ona tapınacak mısın?